Ayrım 23, Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 269. Aniden Malmberg'in Hesse Yuval'ındaki cinayetlerin soruşturulmasına yardımcı olmak için çağrılmamasının ne kadar garip olduğunu fark etti. Hemen bu düşüncesini dile getirdi. Dedektif gülümsedi. Aslında yardımımı istediler ama kimse bana senin de işin içinde olduğunu ve dikkat çekici keşifler yaptığını söylemedi.
Benden hoşlandıklarını sanmıyorum, dedi Birgitta.
Polisler çizginin aşılmasından hoşlanmaz. Hele amatör dedektiflerden hiç hoşlanmazlar. Başlangıçta yanlarına gelip onlara fikir vermem konusunda çok hevesliydiler. Ama Wolf Ritson tutuklandıktan sonra bütün ilgileri kayboldu.
O öldü.
Ama soruşturma devam ediyor. Malmberg iç çekti.
Zaten onun yapmadığını biliyorsundur.
Öyle mi?
Anlattıklarımı duydun.
Onaylamasını beklercesine gözlerine baktı. Kayda değer ipuçları, kabul edilebilir çıkarsamalar, kesinlikle araştırılması gereken şeyler. Ama şimdilik soruşturmanın asıl odağı Wolf Ritson. Sırf adam intihar etti diye bir kenara bırakılamaz.
O yapmadı. 12-13 Ocak gecesi yaşananlar birkaç saldırı suçu işlemiş bir adamı aşan şeyler. Gençken yanlışlıkla birini öldürmüş olması bunu değiştirmez.
Haklı olabilirsin ama yanılıyor da olabilirsin. Unutma ki büyük balıklar önce sığ sularda dolanır, sonra işi büyütürler. Bisiklet hırsızları banka soyguncusuna, serseriler para için herkesi öldürebilecek kiralık katillere dönüşür. Öyleyse sarhoş olup insanları döven biri, neden Hesse Yuval'ındaki gibi dehşet verici bir suçu işleyen bir caniye dönüşmesin?
Geçerli bir nedeni yoktu, dedi Birgitta.
Savcı intikamdan bahsediyor.
Neyin intikamı? Bütün bir köyün öldürülüşüne ne haklı çıkarabilir? Hiç mantıklı değil.
İnsanın aklının hayalinin alamadığı bir suçun gerekçesinin de mantık sınırları dahilinde olmasını bekleyemezsin, dedi Malmberg. Her neyse,
Wolf Ritson'un varlığı şimdiye kadar dikkatleri gerçek suçludan uzaklaştırıyordu. En azından ben öyle düşünüyorum.
Hala uzaklaştırıyor demek istiyorsun. Sana ne dedim? O ölse bile soruşturma devam eder. Sana bir soru sorayım. Gizemli Çinli'nin cinayetlerden sorumlu olduğu teorisi sence daha mı mantıklı? İsveç'in kuzeyindeki küçük bir köyle Çinli'nin teki arasında nasıl bir bağ olabilir? Çinli neden girip köylüleri öldürsün?
Bilmiyorum.
Bekleyip göreceğiz. Sen de bir an evvel iyileşmeye bak.
Malmberg çıkmaya hazırlandığında kar yağıyordu.
Neden tatile gitmiyorsun? Sıcak bir yerlere uç.
Herkes aynı şeyi söylüyor. Önce doktorumla konuşmalıyım.
Roslyn Malmberg karların arasında kaybolurken bir süre ardından baktı. Kendisini ziyarete gelmesi onu duygulandırmıştı. Ertesi gün kar yağışı iyice şiddetlendi. Roslyn uzman doktorla görüştü, kan aldırdı ve sonuçların bir hafta sonra belli olacağını öğrendi.
''Yapmamam gereken bir şey var mı?'' diye sordu yeni doktoruna.
''Kendinizi yormaktan kaçının.
Tatile çıkabilir miyim?
Size iyi gelecektir.
Bir sorum daha olacak. Korkmamı gerektiren bir durum var mı?
Hayır. Başka bir belirti göstermediğiniz sürece endişelenmeniz için neden yok?
Yani ölmeyeceğim.
Elbette öleceksiniz. Er ya da geç. Ben de öleceğim. Ama tansiyonunuzu düşürebilirsek şimdilik endişelenmenizi gerektiren bir şey yok.
Sokağa çıktığında içinin rahatladığını hissetti. Kötü haberi aldığında belki korkmamıştı ama doktorla konuşana kadar ne kadar gerilmiş olduğunu şimdi anlıyordu. Uzun bir yürüyüşe çıkmaya karar verdi ama birkaç adım attıktan sonra duraksadı. Fikir aniden aklına gelmişti. Belki de beyni kendisi farkına bile varmadan karar vermişti. Bir kafeye girip Karin Wieman'ı aradı. Hat meşguldü, sabırsızlıkla bekledi. Kahve söyledi, gazeteyi karıştırdı. Tekrar aradı, yine meşgul. Beşinci arayışına kadar bir yanıt alamadı.
Seninle Pekin'e geleceğim.
Birgitta aynı uçakta yer bulamadı. Pekin'e Karin'den bir gün sonra varacaktı. Staffan bu fikirden hoşlandı, hatta karısı adına çok mutlu oldu. Birgitta İsveç'ten ayrılmadan önceki gece garajdaki kutuları karıştırdı. En dipte aradığı şeyi buldu. Mao'nun küçük kırmızı kitabının yıpranmış bir kopyası. Kitabın iç kapağına aldığı günün tarihini atmıştı. 19 Nisan 1966. O zamanlar küçük bir kızdım diye düşündü. Çok saftım. tek bir sevgilim olmuştu. Sakalı çıkmadığı için üzülen ve varoluşçu hayallerle yaşayan Borstahausenli Tore. Küf kokan buz gibi bir bahçıvan kulübesinde bekaretimi ona verdim. Tek hatırladığım garip bir sevişme oldu. Sonrasında ter içindeki vücutlarımızdan utanıp çabucak birbirimizden ayrılmış ve bir daha birbirimizin gözünün içine bakamamıştık. Arkadaşlarına ne anlattığını hala merak ederim. Sonra politik fırtınaya kapıldım ve sürüklenip gittim. Ama hiçbir zaman savunduğum dünyaya uygun bir hayat süremedim. Asilerle geçirdiğim günlerden sonra bir süre saklandım. Neredeyse dini bir tarikat denebilecek o gruba neden kapıldığımı hiç bilmiyorum. Karin Komünist Parti'ye katıldı. Ben İnsan Hakları Derneği'ne üye oldum ve şimdi politikayla hiçbir bağım kalmadı. Oturup küçük kırmızı kitabın sayfalarını karıştırdı. İki sayfanın arasında bir fotoğrafa rastladı. Kendisi ve Karin Wieman. Ne zaman, nerede çekildiğini hatırlıyordu. Lund tren istasyonundaki fotoğraf kabiniydi. Her zamanki gibi Karin'in parlak fikirlerinden biriydi. Fotoğrafı gördüğünde yüksek sesle bir kahkaha attı. Ama aradan ne kadar zaman geçtiğini düşünmek onu korkutmuştu. Soğuk rüzgar yüzünden diye geçirdiği içinden. Yaşlılık sinsice yaklaşıyor. Mao'dan alıntılarla dolu olan kitabı cebine kaldırıp garajdan çıktı. Staffan eve yeni dönmüştü. Karşılıklı mutfak masasına yerleşip kadının hazırladığı akşam yemeklerini yediler.
Kızıl muhafızlara katılmaya hazır mısın?'' diye sordu kocası şaka yollu.
''Küçük kırmızı kitabımı bile buldum.''
''Baharat'' dedi adam. ''Hediye almaya niyetlenirsen baharat getir. Çin'de başka hiçbir yerde bulunmayan kokular ve tatlar olduğuna inanıyorum.''
''Başka ne istiyorsun?''
''Seni, sağlıklı ve mutlu olmanı.''
Sanırım gelirken bu söylediğini yanımda getirmeyi başarabilirim.
Staffan ertesi gün onu Kopenhag'a götürmeyi teklif etti. Ama Birgitta kendisini istasyona bırakmasının yeterli olacağını söyledi. Staffan Roslin karısını istasyona bırakıp tren perondan ayrılırken arkasından el salladığında güzel, bulutsuz bir kış günüydü. Birgitta Kastrup Havalimanı'nda sorun yaşamadan uçağa bindi ve her iki uçuşta da Helsinki ve Pekin uçaklarında koridor tarafında oturdu. Uçak havalandığında kendini uzun zamandır kilitli olduğu bir odadan çıkıyormuş gibi hissediyordu ve yan koltukta oturan yaşlı Finlandiyalıya gülümsedi. Gözlerini kapadı. Helsinki'ye ulaşana dek herhangi bir yemek ya da içecek istemedi. Ve Çin'in hem dünyadaki hem hayallerindeki cennet olduğu zamanları düşündü. Uçak Helsinki'ye inerken uyandı. Tekerlekler iniş pistine değdiğinde Rossi'nin Pekin uçağının kalkış saatine kadar öldürmesi gereken 2 saati vardı. Gidiş salonunun tavanından sarkan uçağın altındaki banka oturdu. Pistlere bakan pencereden koşuşturan yer ekibini görebiliyordu. Birkaç gün önce Vivi Sundberg'le yaptıkları son konuşmayı hatırladı. Birgitta güvenlik kamerasının yaptığı kayıttan fotoğraf alıp almadıklarını sormuştu. Almışlardı ve Sundberg Birgitta'ya neden istediğini dahi sormaksızın Çinli adamın fotoğrafının bir kopyasını yollamıştı. Bahsi geçen fotoğraf ertesi gün postayla kendisine ulaşmıştı. Şimdi çantasındaydı, fotoğrafı zarftan çıkardı. ''Demek 1 milyar Çinliden biri de sensin.'' diye düşündü Birgitta. ''Seni asla bulamayacağım. Kim olduğunu asla öğrenemeyeceğim. Verdiğin adın gerçek olup olmadığını bilemeyeceğim. Daha da önemlisi cinayetleri senin işleyip işlemediğini sana soramayacağım.'' Pekin uçuşunun biniş kapısına ilerledi. Şimdiden kuyruk vardı. Uzak Doğu burada başlıyor diye düşündü. Sınırlar hava alanlarıyla belirleniyor. Ülkeler birbirine hem çok yakın hem çok uzak. Koltuğu 22C'ydi. Yanında Çin'in başkentinde İngiliz menşeli bir şirket için çalışan esmer tenli bir adam oturuyordu. Selamlaşmak adına birkaç kelime konuştular. Ama ikisi de sohbeti ilerletmeye gerek duymadı. Birgitta battaniyesinin altına kıvrıldı. Heyecanı kaybolmuş, yapmaya hazır olmadığı bir yolculuğa çıkmış olmanın tedirginliği içini sarmıştı. Pekin'de ne yapacaktı? Sokaklarda dolaşıp insanları mı seyredecekti? Müzeleri mi gezecekti? Karin Wieman'ın Birgitta ile geçirecek fazla zamanı olamayacağı açıktı. Belki de içimde hala özgüven yoksunu asiden bir şeyler kalmıştır diye düşündü.
Pilot uçuşun ortalarına doğru Çin sınırını geçerlerken Pekin'e inmelerini imkansız kılan bir kum fırtınası çıktığını anons etti. Tai Yuan şehrine iniş yapıp havanın düzelmesini bekleyeceklerdi. İnişin ardından otobüslerle buz gibi terminale götürüldüler. Kalın giysiler giyinmiş Çinliler tam bir sessizlik içinde onları bekliyordu. Saat farkı yüzünden kendini yorgun hissediyordu ve Çin'le ilgili ilk izlenimlerinin ne olduğundan emin değildi. Dışarısı karla kaplıydı, havaalanı tepelerle çevriliydi ve yakınlardaki yolda otobüsler ve kağnılar vardı. 2 saat sonra Pekin'deki kum fırtınası sona erdi, uçak havalandı ve yeniden indi. Roslin bütün kontrollerden geçtikten sonra kendisini bekleyen Karin'i buldu. Asi Çin'e indi dedi Karin. Pekin'e hoş geldin. Teşekkürler. Çin'e geldiğime bir türlü inanamıyorum. Orta krallıktasın. Dünyanın merkezindesin. Hayatın merkezinde. Roslin o ilk günün akşamı kendini bir otelin 19. katında Karin'le paylaştıkları odanın penceresinin önünde otururken buldu. Dışarıdaki ışıltılar saçan devasa şehre baktığında bütün vücudu yeni bir enerjiyle doldu. Baştan aşağı ürpermesine yol açan hoş bir heyecana kendini teslim etti. Aynı anda şehrin diğer tarafındaki başka bir gökdelende bir adam da Birgitte Rossi'nin baktığı ışıklara bakıyordu. Elinde kırmızı bir kurdele vardı. Arkasındaki kapının tıklatıldığını duyduğunda başını yavaşça çevirip sabırsızlıkla beklediği ziyaretçiyi içeri aldı. Çin Satrancı 22. Kısım. Birgitte Rossin Pekin'deki ilk sabahında erkenden uyandı. Sonradan eski imparatorlarla ilgili hikayeleri dinlemek için sabırsızlandığını söyleyerek konferansa katılmak için alelacele yanından ayrılan Karin Wieman'la birlikte dev salonda kahvaltı ettiler. Karin Wieman için tarih içinde yaşadıkları dünyadan çok daha gerçekti. Mükemmel İngilizce konuşan genç resepsiyonist kadın Birgitte'ye şehrin haritasını verdi. Yargıcın aklına bir deyiş geldi. Köylü isyanının güçlenişi büyük önem taşıyor. 1968 yılında yapılan tartışmalarda Mao'nun en çok üzerinde durulan sözlerinden biriydi. Köylü isyanının güçlenişi büyük önem taşıyor. Kapıda görevli olan yeşil üniformalı sessiz gencin yanından geçip otelden ayrıldığında zihninde bu kelimeler yankılanıyordu. Otelin önündeki yol birkaç şeritliydi. Her taraf arabalarla doluydu ve neredeyse hiç bisiklet yoktu. Sokağın iki tarafındaysa haşmetli görünüşlü banka binaları ve 5 katlı bir kitapçı vardı. İnsanlar ellerinde su şişeleri dolu torbalarla mağazanın önünde duruyordu. Birgitte birkaç adım atar atmaz boğazında hava kirliliğinin yarattığı baskıyı hissetti ve ağzında pas tadı hissetti. Binalar tarafından işgal edilmemiş alanlarda sürekli hareket halinde olan inşaat makineleri vardı. Şehrin köklü bir değişimin içinde olduğu açıkça ortadaydı. Boş tavuk kümeslerini andıran tel kafeslerle tıka basa yüklü olan el arabasını ittiren bir adam yavaş yavaş kadının yanından geçti. Sanki yanlış yüzyılda düşmüştü. O adam da olmasa kadının gördüğü manzara dünyanın herhangi bir ülkesine ait olabilirdi. Gençken Çin'i düşündüğünde gözümün önüne birbirinin aynısı giysiler içindeki binlerce Çinli köylü gelirdi. Kızıl bayraklarını sallayan devrimcilerle çevrelenmiş olduklarını, kayalık tepeleri verimli topraklara dönüştürdüklerini hayal ederdim. Gözümde canlandırdığım kalabalıklar hala burada ama en azından Pekin'de şimdi durduğum sokaktaki insanlar hiç de beklediğim gibi değil. Bisikletliler bile yok, herkesin arabası var ve kadınlar kaldırımda dolaşırken yüksek topuklu zarif ayakkabılar giyiyor. Birgitte Rossi'nin ilk düşünceleri bunlar oldu. Birgitta'nın gençlik günlerinde İsveçliler şehir meydanlarında toplanıp büyük Çinli liderin sözlerine aykırırlarken hayal ettiği Çinliler, gri mavi tulumlar içindeki birbirinin aynısı kepler giyen, saçları aynı şekilde kısacık kesilmiş çatık kaşlı insanlardı. Daha sonra 1960'ların sonlarında eline resimli bir Çince dergi geçtiğinde Çinlilerin ne kadar sağlıklı göründüğünü fark ederek şaşırmıştı. Yanakları kırmızıydı, gözleri parlıyordu ve kollarını kaldırarak cennetten gelen Tanrı, büyük öğretmen ve daha pek çok isme sahip olan gizemli Mao'yu selamlıyorlardı. Zaman geçtikçe bu manzara daha da netleşmişti. Mao devasa Çin İmparatorluğu'nda neler olup bittiğini iyi bilen bir politikacıydı. 1949'daki bağımsızlık ilanına kadar tarihteki eşine ender rastlanılır liderlerden biriydi. Ama gücü ele geçirişinin ardından acı, kaos ve yıkım gelmişti. Yine de kimse modern bir imparator gibi küllerinden yeni bir Çin yarattığını, ülkeyi bugün sahip olduğu güce kavuşturduğunu inkar edemezdi. Otelin mermer kaplı lobisinde durmuş, mükemmel İngilizce konuşan zarif giyimli resepsiyonistle konuşurken kendini hakkında hiçbir şey bilmediği bir dünyaya ışınlanmış gibi hissetmişti. Bir zamanlar köylü isyanının ne kadar önemli olduğundan bahsedilen toplum gerçekten bu muydu? O sözler 40 yıl öncesi için geçerliydi diye düşündü. Neredeyse iki kuşak öncesi. Bala toplanan arılar gibi kurtuluşu vaat eden bir tarikatın kalıntılarına çekiliyordum. Belki mahşer günü geldiği için bizden hep birlikte intihar etmemiz istenmedi. Ama topluluğun çıkarları uğruna bireyselliğimizden vazgeçmemiz isteniyordu. Ve tüm bunların merkezinde geri kalan bütün bilgilerin, bütün aydınlanmaların yerini alan küçük kırmızı kitap vardı. Bütün soruların yanıtları oradaydı, bilgelik oradaydı, dünyanın gelişmek için ihtiyaç duyduğu bütün sosyal ve politik öngörüler o kitapta ifade edilmişti. Ve onun sayesinde gökyüzündeki cennet krallığını bırakıp yeryüzünde gerçek bir cennet kurabilecektik. Ama gerçekte o kitapta yazanların tek kelimesini bile anlamıyorduk. Onların yaşayan kelimeler olduklarını göremiyorduk. Hiçbir şey taşa yazılmış değildi. Onlar bir gerçekliği tasvir ediyordu. Bizlerse aynı şeyleri anlamaya ve yorumlamaya çalışmaksızın tekrarlıyorduk. Küçük kırmızı kitap sanki bir devrim efsanesiydi, kutsal bir kitaptı. Birgitta Rossi'nin Barış Meydanı olarak anılan Tiananmen Meydanı'na varması bir saatten uzun sürdü. O güne kadar gördüğü en büyük meydandı. Jiang Guomennei, Daije'nin altındaki yaya geçidinden meydana ulaştı. Karşıya geçmeye çalıştığı sırada her taraf insan kaynıyordu. Başını ne yöne çevirse fotoğraf çeken, bayrak sallayan ya da su veya kartpostal satan birileri vardı. Durup çevreye bakındı, gökyüzü pusluydu. Bir şeyler eksikti. Ne olduğunu anlaması için biraz zaman geçmesi gerekti. Hiç kuş yoktu. Ama bir sürü insan vardı. Orada kalmasına veya aniden gitmesine aldırmayacak bir kalabalık. 1989'dan kalan fotoğrafları hatırladı. Genç öğrenciler ifade ve düşünce özgürlüğü haklarını savunmak için bu meydanda toplanmışlardı. Derken hükümetin son çağrı olarak gördüğü tanklar meydana dalmış ve tam bir katliam yaşanmıştı. Genç bir adam tam burada elinde beyaz plastik torbayla duruyordu diye düşündü. Bütün dünya televizyonda onu görmüş ve insanlar nefeslerini tutup olanları izlemişti. O genç tankın önünde durmuş ve kenara çekilmeyi reddetmişti. Sanki bütün direnişin insana dönüşmüş hali olan küçük bir kurşun askerdi. Tanklar yanından geçmeye çalıştığında yana kayıp yine önlerine geçmişti. Sonunda ne olduğunu Roslin bilmiyordu. Sonrasında olanları gösteren bir fotoğraf yoktu. Ama o meydanda tanklar altında ezilenler veya askerler tarafından vurulanlar kurşun askerler değil, gerçek insanlardı. Tiananmen'de yaşananlar Çin'le olan ilişkisini sarsan ikinci olay olmuştu. Hayatının o bölümü 1968 yılında İsveçli öğrenciler arasında devrimin çoktan başladığını iddia edip Mao Zedong'un sözlerini tekrarlayan bir asi olması ve 1989'a tankın önünde duran genç adamın görüntüsü arasına sıkışmıştı. 20 yıl içerisinde genç ve idealist bir öğrenciden 4 çocuk annesi bir bölge yargıcına dönüşmüştü. Bir ideal olarak Çin her zaman onun parçasıydı. Önce bir hayal olarak, daha sonra tam olarak kavramadığını keşfettiği, çelişkilerle dolu devasa bir olgu olarak. Çocuklarının Çin'le ilgili çok farklı düşünceleri olduğunu keşfetti. Onlar Çin'i imkanlarla özdeşleştiriyordu. Kendisi ile anne babasının kuşakları için Amerika neyse, onlar için de Çin o tür bir rüyalar ülkesiydi. David çocukları Çince öğrensin diye Çinli bir dadı tutmayı düşündüğünü söylediğinde Roslin gerçekten çok şaşırmıştı. Oğlu çocuklarının erken yaşta Çince'ye alışmasını istiyordu. Tiananmen meydanında dolaştı. Fotoğraf çeken insanları ve meydanı işgal eden polisleri seyretti. Arka planda Mao'nun 1949'da Cumhuriyet'in doğuşunu ilan ettiği bina vardı. Üşümeye başladığında otele giden uzun yolu geri yürüdü. Karin resmi öğle yemeğini ekip onunla bir öğle yemeği yiyeceğine söz vermişti. Otellerinin yer aldığı Gökdelen'in en üst katındaki restoranda yemek yediler. Onlara uçsuz bucaksız şehre bakan pencere kenarı bir masa verildi. Birgit de arkadaşına meydana yaptığı uzun yürüyüşü ve gençliklerini düşündüğünü anlattı. Ufak porsiyonlar halinde gelen Çin yemeklerini yiyip çayla yemeği tamamladılar. Birgit de Karin'in Long Fu Hastanesi olarak tercüme ettiği, el yazısıyla yazılmış Çince karakterlerin yer aldığı broşürü çıkardı. ''Öğleden sonra bu hastaneyi ziyaret etmeye ayırmayı planlıyorum.'' dedi. ''Neden?'' ''Bilmediği bir şehirde boş boş dolaşırken insanın aklında belirli bir hedefinin olması iyidir. Herhangi bir şey. Eğer hiçbir planın yoksa yorgun düşersin. Ziyaret etmek istediğim hiç kimse, özellikle görmek istediğim hiçbir yer yok. Ama kim bilir, belki üstünde bu karakterlerin yer aldığı bir tabelayla karşılaşırım. O zaman buraya dönüp sana haklı olduğunu söylerim.'' Asansörün önünde ayrıldılar. Karin'in acele edip konferansa dönmesi gerekiyordu. Birgit de 19. kattaki odalarına çıkıp dinlenmek için yatağa uzandı. 23. ayrımın sonu. Sayfa 281.